Ayrım 70.
Öğrendiğine göre ne yapacaktı Turgut şimdi? Kulağı kapıdaydı. Gelse açmaz mıydı şimdi kapıyı? Açardı belki de. Belkisi de yok, açardı. Serin kanlılıkla konuşurdu bir güzel. Süheyla Hanım'la pek şekermiş baksana. Jülit eşeğe de tanık. Mutlu olsunlar deyip kendini kolla belalısından temizletir seni diye uyarmak da göreviydi. Ne de olsa arkadaşlık etmişlerdi şunca zaman. Annesini düşündü. O kara kuru nezahatın Eşref Bey'i yıllar yılı Mükerrem Hanım'ın elinden alması salt bir çıkar sorunuyla açıklanır mıydı? Azdıran, acıktıran, doyuran, doyuramayan, çeken, iten, kişiden kişiye değişik bir şey vardı şu cinsel yapımızda. Kişileri yargılayıp değerlendirmemizde de etkin oluyordu, belirleyici değilse. Kendimize bile açıkça söyleyemiyoruz bunu. İş öyle karışmış ki gel de çık içinden. Cinsel dürtülerin kımıl kımıl gezindiği şu gece yarısında Ester'i, Binnaz'ı, Jülide'yi, şu alçak Turgut'u, şimdi bir de Süheyla çıktı, şeker kız. Yarım yorum hep. Niye doğru dürüst okumam? Bir sürü Freud seminer kitaplığında. Turgut alay etmişti Freud okumasıyla. Varsa yoksa Marx, Lenin, Stalin onun için. Çok bilir de sanki onu da. Her şey kötü mü oldu bu adamın şimdi? Kötü demiyoruz. Yok, iyi mi diyecektik? Bu saatten sonra gelmez artık. Dalacağı sıra fırladı. Çıngırak sesi değil miydi? Yarı çıplak fırlayıp ışığı yaktı. Gidip kapıyı dinledi merdiven başından. Gecenin ezici sessizliğindeki buz gibi karanlık taş duvara çarptı yüzünü. Dalarken düş görmüştü demek. Titreyerek döndü yatağına. Koskoca evin kimsesizliğinde üstüne çöken ürküyü kovalamaya çalıştı uzunca bir sürede, daldı. Sabah geç vakit uyandığında başında ağrı vardı. Yataktan çıkmak gelmiyordu içinden. Uykusunu almak mıydı bu? Yenilenmemişti içi, geceki gibiydi. Güpe gündüz gelecek değil ya Turgut da. Sanki onu bekliyorum ben. Kimi beklediğini bilmek ne kolay. Ben biliyorum. Kimseyi de beklemiyorum. Anladık. Kızmaya gerek yok. Çıkıp gazete, yiyecek miyecek almalı. Ev tam takır. Kalk bakalım Necla Hanım. Yetti ettiğin tembellik. Tam bir başı boşlukla geçirdi o günü. Aldı öteberiyi eve bırakıp Emin Efendi lokantasında yedi öğle yemeğini. Beyazıt'ta. Zeynep Hanım konağa yanıp da Beşiktaş'taki yapıya taşınmadan önce bir sürü tanıdığa rastlanırdı yemeklerde fakülteden. Kimse yoktu pek. Çarşı kapıya yürüdü. Kapalı çarşıya girip sokaklarında dolandı bir süre, çorap, mendil aldı. Yağmur başlamıştı. Gidip Azak sinemasına girdi çarşıdan çıkınca. Vurdu kırdılıydı biri. Öteki pek ilkel bir yerli filmdi. Sinemadan sonra akşamın yağmurlu karanlığında çıkıp helva aldı Gedikpaşa'daki ünlü helvacıdan. Turgut'tan öğrenmiş dününü. Kürek helvası derlermiş. Hele böyle soğuk havalarda seviyordu helvayı. Turgut için pek sık alırdı. Şimdi de kendisi için almıştı. Yok, Turgut için alacaktık. Eve girdiğinde kapının altından atılmış pusulasını buldu Jülide'nin. Uğrayacakmış yarın sabah. Fakülteye gidecekti bugün. Bir haber mi var? Varsa var. Temizleyip bir güzel yaktı salondaki sobayı. Soyunup dökündü. Sahanda yumurtayla helva yedi mutfakta ayaküstü. Gelip radyoyu açtı, gazetelerini aldı, geçip oturdu koltuğuna. Kulağı kapıdaydı. Kızıyordu da kendini ama kulağı kapıdaydı. Hem de okuduklarını anlamadığının ayrımına varıp bir daha okuyacak kadar. Saklayacak bir yanı kalmamıştı. Gerek yoktu da saklamaya. Gecenin ıssız saatinde kapı açılmış, merdivenlerdeki ayak seslerinden sonra o gülücüklü bakışıyla Turgut şipşirin, sırıtık bir kız yüzü boyanmış, allı pullu bir uçurtma elinde de sıçrar gibi gözünü açtığında bire geliyordu. Düş görmüştü. Nasıl da gülüyordu köylü. O da güldü. Hiç de kötü etkisi olmamıştı bu alaylı düşün. Bir kara tepeyi, bir şeyleri yitirme acısıyla da olsa açtığını duyumsamanın yeğenikliğiyle yattı. Sabah 9'a doğru çıngırak sesiyle damladı Jülide. Gerçekten önemliymiş haberi. Sarafis diye tiyatro delisi, Salihe'de hayran seyirci bir Rum, Beyoğlu'nda mağazaları varmış adamın, Kalyoncuk kulluğundaki apartmanında yaşlı bir kadının ölümüyle boşalan güzel bir daireyi ucuz kirayla veriyormuş bunlara. Telefonluymuş hem de. Şimdiki daireyi de Necra'ya bırakacaklarmış. Sevinçten uçan Jülide'ye ne yanıt vereceğini bilemedi önce. Ayrılacaktı yani bu evden. Nasıl olurdu bu? Kurtuluyorsun bu evden diyordu Jülide. Yüreğine korku doluyormuş bu koca evde. Geceler boyu onu böyle yalnız düşündükçe. Bazı benim de doluyor. Ne yapalım? Nasıl mutlu geceleri de yaşadım burada. Nereden bilecek bu kız? Sağ olun dedi Jülide'ye. Düşüneyim bir. Hiçbir coşku göstermeyen Necla'ya parladı parlayacak. Düşünecek nesi var bunun kızım dedi Jülide. Salih gelip söyledi. Gözüm uyku girmedi dün geceden beri. Bu hafta taşınıyoruz biz. Sen burada böyle tek başına... Hayır öyle değildi. Ona emanet edilmişti bu ev. Bir tür bekçisi gibiydi hani. Sorumluluk almıştı üstüne. İnandırıcıdan çok kışkırtıcı olan bu sözlerle sinirden kıpkırmızı kesilmiş pembe kulak memelerine bak şu kızın. Ne desindi peki? Turgut'u bekliyorum mu desindi bu sapadaki karanlık sokakta? Gece yarılarında gözlerden uzak. Diyebilseydi keşke. Beklemiyordu ki. Neyi bekliyorsun peki? Parti yani Turgut'un. O oğlan neydi adı? Bir gün saklamaya bakarsın gelip Rıfat gizlice kendine bile söyleme sakın onu. Aptal aptal. Saklayan gelir saklar gene. Senin olmaman daha iyi belki. O savunma da boş anladık. Aman üstüme varmış de dedi. Olmaz demedik ya düşünelim dedik. Düşünmeyelim mi yani? Her vakitki gibi pıstı Julie'de. Gitti biraz sonra da. Çarşıya çıkacaklarmış Salih'le. Bir güzel dinlenecekti bugün o da. Jülide'nin bıraktığı gazeteleri okudu. Tanrı Cumhuriyet getirmişti gelirken. Sevinç vardı içinde. Yeryüzüne çökmüş umutsuz karanlıkta umutlu ışıklar vardı artık. Her yanda çöküyordu kara cephe. Gevelemelerine karşın Cumhuriyet'tekiler de örtbas edemiyorlardı bunu. İçindeki sevinçle mutfağa girip dün aldığı tavuğu haşladı, pilav yaptı suyuyla, ıspanağı pişirdi. Yattı, kalktı, kitaplar karıştırdı. Yeniden gözden geçirdi gazeteleri. Byron'ın bir şiirini çevirmeye kalktı. Ne güç şeydi şiir çevirmek, bıraktı sıkılıp. Çok da uzun şiir, çevirsem ne olacak? İngilizcesindeki tadı yetiyor bana, şunu da atlatırsak bir çabayla özgür olacağız. Karanlık çoktan basmış, acıkmıştı da. Akşam yemeğinden önce sobaya kömür atmaya kalkmıştı ki kapı çalındı. Yüreği yerinden oynadı sanki, karanlık bastı odur. Koşar gibi gidip yaktı bütün ışıkları, toparladı kendini, merdivenleri indi ağır ağır. Kapıyı açıp da karşısında Jülide ile Salih'i görünce düş kırıklığının ezikliğinden kurtulması kolay olmadı. Salih o gürültülü oyuncu tavrıyla kapıda verdi getirdiği çiçeğini. Yukarı çıkınca da Necda kardeşlerine aldıkları ipek eşarbın paketini uzattı aynı kötü oyuncu gösterisiyle. Kızmaktan çok gülmek geliyordu içinden. Sağ olun beni utandırıyorsunuz yollu sözlerle geçiştirmeye çalışıyordu alaylı gülmesini. Bu kadar da değildi. Necda'yı almaya gelmişlerdi. Rapo günüydü bugün. Hafta başı turneye çıkıyorlardı. Başka vakitleri yoktu Jülide'nin atanmışını ıslatmaya. Şıp diye düştü içine. O şeker kıza götürecek bu deli beni. Nereden çıkarıyorsun şimdi? Götürsün istiyorsun. Cehennemin dibine. Nesin isteyeceğim? Kıyametle kopmaz gidersek. Kumamızı görürüz. Külleri uçuşmuş ateş gibi kıpkırmızı parlayıverdi içindeki sızı. Çıktılar. Tepe başında Faraon diye Ermenilerin bir yeri vardı. Plaki midye dolması yiyeceklerdi orada. Birileri de gelecekmiş. Yüreği hop etti gene. Turgut muydu yoksa birileri? İçi içine sığmadı arabada yol boyu. Nasıl sorsundu? Yeraltı gibi inilen meyhanede köşedeki masadan gürültüyle fırlayıp karşılayanları görünce kırılmışçasını anladı Turgut olmadığını birilerinin. Dublajdan tiyatrodan üç kadın, iki erkek arkadaşlarıydı Salih'in. 3-5 dakikalık ilk coşkulu karşılaşmadan sonra artık alışıp yadırgamadığı biçimde şunu bunu çekiştiren ikili üçlü kümelere bölündüler. Her söyleşiye yetişen Salih'in ikide bir hemen hiç aksatmadan saatine bakar olmasıyla umutlara kapıldı gene. Birini bekliyor bu. Gözü kapıdaydı onun da, rakı içti. Dördüncü dublede dönmeye başlayan başıyla sınıra dayandığının ayrımına varınca bile iki yanındakilerle tek tük söz etmekten öte hiçbir şey konuşmaya katılmadan ağır ağır yudumladı rakısını. Kimin ne dediği ile ilgilenmiyor, duymuyordu da. Par par ışıklar yanmıştı kafasında. Sussa da, konuşsa da hangi sorun vardı ki çözülemeyecek? Karşısına dikilip de şimdi yani Turgut girse şuradan. Önce gel bakalım. Şöyle otur şu boş masaya geçelim. İstersen çıkıp bir başka yerde sen niye beni aldatmaya kalktın? Onu anlat değil mi önce? Onu şarkıcı Süheyla'ya gelince adını da biliyorum. Görüyorsun ben öğrendim en son kızmıyorum. Yemin ederim kızmayacağım. Bana dost doğru gelip de bak Necla böyle böyle insan sevebilir ne var bunda? Biz ta eski konakta yıkıldı şimdi ama sen öyle bir alçaklık ki bu yaptığın söyle hadi bir şeyler söyle. Gelsin bakalım yok geleceği o herifin. Efendim? Efendiler götürsün bizim halanın sözü. Ne dedim ki ben bu oğlana da eğilmiş kulağını uzatıyor böyle? Ne efendimi? Kıpır kıpır dudaklarının bir şeyler mırıldanır görünmesiyle yakalanmıştı Salih'e şu bakışa. Şarkı söylüyorum. Aman ne harika. Biz de katılalım. Hangisiydi? Mani oluyor halimi tasvire hicabım. İyi attım ama. Ne atması? Hep söyler Eşref Bey. Söylemez mi? Dil açılsa söyler şimdi de hemen. Nereden gelecekti aklıma yoksa? Salih'in yanındaki Nedim abi dedikleri tiyatrocu şarkının ikinci dizesini oldukça güzel bir sesle yüksekten okumaya başladı. Üzme yetişir, üzme firakınla harabım. Yaşa Nedim abi. Alkış bile aldı sağdan soldan. Salih bir an baktı Necla'ya. Başını salladı anlamlı anlamlı. Yaş biriktiriyordu gözlerinde. Başardı da. Ne kötü oyuncu bu sersem herif. Sen oynattın bu kötü oyuncuyu. Niye ben? Turgut oynattı ondan çıkıyor. Şarkıcı karılarla ben mi harap oluyorum? Allah kahretsin tümünün. Kadehimi gene dolduruyor bu herifte. Doldursun. Gidip o şeker kızı da göreceğim ben bu gece. Al Turgut'unu diyeceğim. Hem de senin olsun. İstersen bıçaklat orospu çocuğunu. Terbiyesizlik etmesene. Bin pişman oluyorsun sonra. Olmayacağım. Pişman pişman olmayacağım bu kez. Ben devrimciysem öyle pislik herifler de tam bir yani yalan dolan orospu çocuğu değil de ne? Nesine pişman olacağım? Jülide'ye bir söylesem tamam. Kalkarız da hepsi gelir mi bunların? Gelsinler. Kalkıyorlar mı? Kalkıyorlardı. Yarın provası vardı çoğunun. Geç olmuştu. Memduh abi kalmıştı yalnız. Arkadakiler gidince yan yana geldiler Jülide ile. O da yetmişti kafayı. Süheyla sözünü duyar duymaz gene de şaşırmış gibi döndü Necla'ya. İstiyorsun dedi. Gözlerinin içi gülüyordu. Doğrulup kalktı hemen. Hadi o gazinoya gidiyoruz dedi Süheyla'ya. O coşkulu Salih duralamış gibi kaldı. Hiç de iyi karşılamamıştı sanki. Saatine baktı. Kızın programı bitmişti belki de. Muharrem de yoktu. Bir şeyi anımsamış gibi fırlayıp kalktı birden. Jülide'ye oturmasını söyleyip yürüdü. Telefon edecekmiş. O istemiş önce bu gece gitmeleri için. Jülide çekindiği için diretmiş Necla istemez diye. Ne ters kızmış bu Necla. Diyordu ya, gülücüklerle dolu gözleri de fıldır fıldır oynuyordu sevinçten Jülide'nin. Epey beklediler. Bu ara Memduh abi tatlı sesiyle sen bezmimize geldiğin akşam neler olmazı söyledi ağırdan. Atatürk çok severmiş. Şahane gözlere başlamıştı ki Salih döndü coşkuyla. Bu işi yalnız o çözümleyebilirdi bu saatte. Çözümlemişti de. Ne Salih'in övünmesini, ne gidecekleri gazinoyu, ne de Süheyla'yı düşünüyordu Necla. Bir tek şey vardı kafasında da, neydi o? Nasıl da bulamıyordu, tülün arkasında o bildiği, çok iyi bildiği de apaçık söyleyeceği, hani önce söylemesi gerekliydi. Çok mu içmişti bu parıltılı karanlıkta? Bir sözü vardır da onu söyledin mi tamam yani. Sen şeker kısınmışsın dedin mi Jülide gibi, Turgut'un da senin olsun. Bütün uğraşına karşın arabada yol boyunca da çıkamamıştı içinden. Vaz mı geçseydi? Utanıyorum ben bu kızı görmekten mi? Neyim var utanacak? Peki şimdi ne diyecekti? Kız da geliyor işte. Buldu sonunda. Ne kadar da basit hem de. Hiçbir şey demeyeceksin. Gazino tıklımı tıklım da değildi öyle. Söylediği bir Balkan şarkısının sonunu dinleyebilmişlerdi sitarenin. Güzel mi, çirkin miydi söylemesi pek anlayamamıştı. Alkışlar zayıftı biraz. Böyle yerlere gelip gitmediği için onun ölçüsünü de bilemiyordu. Gene rakı istemişti. Yudumluyordu ki bir garsonun yanında kapıya yakın masalarına geldi Sitare Hanım. Ayağa kalkıp karşıladılar. Memduh abi elini öpünce Salih de en kötü oyunuyla eğilerek elini öptü kadının. Burnundan bir türlü gitmeden yüreğini günlerce tırmalamış parfümün ağırlığı gelip masaya yerleşmiş olmasa seyretmekten hiç de tedirginlik duymayacaktı bu gerçekten güzel kadını. Süslü giysilerine, kat kat makyajına alaylı yukarıdan bakacaktı ki onların altında daha da güçlü, doğal bir güzelliğin saklandığını duyumsayınca sıkışan yüreğiyle şeker kız demek bu menekşe gözleriyle. Bu kadınla savaşıp da bir devrimci ne yapsın Turgut? Dünya böyle işte. Neyle yüz yüze olduğunun ilk kez bilincine varıyordu. Nasıl kurtulacaksın bu tuzaktan terzi nezahat mı? Jülide ile gene bir kötü oyun gösterisi içinde sözler eden Salih'le tek tük sözcüklü yanıtlar biçiminde konuşurken her gülümseyişinde yanağında oluşan pembe çukurlar daha numarsız yapıyordu Necla'yı. Niye gözlerini kaçırıyor gibi benden Necla deyince mi? Bir şeyler biliyor bu kız. Yoksa da bu zevzek Salih mi, o gazeteci mi yoksa zevzek? Ne konuşulduğunu duymuyor gibiydi Necla. Sesinin güzelliğini mi övüyorlardı Salih'le abisi? Memduh inceden bir şarkıyı mırıldanıyor, bir yandan eğilmiş kıza bir şeyler söyleyip şetarabanmış. Jülide de sırıtıp dursun aptal aptal. Ülkeye kapıldı kapılacaktı gözündeki perde aralanınca. Bir tek şu kız vardı yüreğine bis bitişik, kanlı bıçaklı düşman, hem de toplaştıkları bu masada. Hepsi gidip baş başa bıraksalardı ya bizi, kokusu olmasaydı bir de. O oğlanın neydi adı, Turgut muydu? Derisine yapışmış şu koku, bak nasıl utanmadan yüzüme yüzüme... Çok geçmeden gelen bir garson eğilip kulağına bir şeyler fısıldadı kızın. Özür dileyerek kalktı hemen Sitare Hanım. Bağışlasınlarmış, verilmiş sözleri varmış. Turgut'a mı? Sormadı Necla, sorar mı? Elleri sımsıcaktı kızın gene. Ayrıldıkları an göz göze geldiğinde hiç kaçırmadı gözlerini bu menekşeli şarkıcı kızdan. Pembeleşen yanaklarıyla ürkekçe gülümseyerek o kaçırdı. Işıklar sönmeye başlamıştı. Az solisti çıkacakmış gazinonun. Amma da şamata ettiler. Kız gitti bile. Biraz sonra da onlar kalktı. Sen bizde kal artık bu gece diyordu Jülide. Baksana yürüyemiyorsun. Üçüncü kitabın sonu. Birinci cildin sonu. 28 Ocak 2000.